atışı.
Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda yeni bir köşe atışı programıyla daha huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Halit Sivuk ve teknik yönetmenimiz Fatih Budak'la birlikte hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün artık Dünya Kupası havasına biz de giriyoruz. Köşe atışı programında Dünya Kupası özel yayınları başlıyor ve bugün keyifli bir program olacağını ümit ediyorum. Çünkü bugün keyifli bir ekip bizlerle birlikte. Bizleri aylardan bu yana Dünya Kupası'na ısındıran bir ekip, TRT Spor ekranlarında FIFA 2014 programıyla birlikte her hafta evimize misafir olan sevgili İbrahim Kırkayak, sevgili Murat Kargı ve sevgili Süleyman Çil misafirimiz ve hepinize hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk.
Çok teşekkürler, kırmadınız, yayınımıza katıldınız ve Dünya Kupası'nı konuşacağız.
Biz teşekkür ederiz. Meteoroloji Radyosu'nun dinleyicileriyle buluştuk. Dünya Kupası heyecanı yaşıyoruz tabii, TRT Spor olarak bunu anlatma fırsatı da bulmuş olduk. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Biliyorsun yayınlar bizde olacak. Yoğun bir tempo bekliyor bizi ama heyecanlı, zevkli, futbolun tüm güzellikleri seyircilerimiz de olacak, dinleyicilerimiz de olacak.
Yani keyifli bir Dünya Kupası serüveni bizi bekliyor. Aslında TRT bu işte usta. Öyle diyebiliriz. TRT yıllardır Dünya Kupası yayıncılığı yapıyor ve 2014 yılında da yine Brezilya'da olacak Dünya Kupası'nda. Sizler de orada olacaksınız. Üstadlar hep orada. Dünya Kupası'nı yaklaşık bir ay boyunca sizlerden takip edeceğiz ve program da çok keyifliydi. Sevgili İbrahim Kırkayak, program ne kadar oldu başlayalı FIFA 2014 programı?
27 Şubat'tan bu yana yayındayız. Öncelikle dinleyicilerimize ve sizlere teşekkür ediyoruz. Bulunmak güzel, sizlerle birlikte olmak güzel. 27 Şubat'tan itibaren FIFA 2014 yayını devam ediyor. Aslında ben kuruma 97'de girdim. Evet. Fransa 98'den bu yana her Avrupa ve Dünya Şampiyonası öncesi böyle yayınlarımız oluyor.
Evet.
Ne güzel ki bu dönemde de sevgili Murat, sevgili Süleyman abiyle birlikte yaptık.
Evet.
Bayağı da ilgi aldı.
Çok keyifliydi. Evet.
Sağ olsunlar.
Yani sevgili Murat, tabii şimdi ona da soracağım. Ekipte geçtiğimiz hafta Yalçın abi de katıldı. Yalçın abi özel konuk muydu yoksa?
Evet, Yalçın Çetin aslında 2002 Dünya Kupası deyince akla Türkiye geliyor. Türkiye deyince de akla Yalçın Çetin geliyor. Çok önemli maçları seslendirdi. Biz de hem kupaya renk attığı için hem de aynı zamanda turnuvanın Türkiye adına sesi olduğu için onu konuk etmek istedik İbrahim abinin fikriyle.
Evet.
Ekip olarak karar verdik. Çok da güzel oldu. Çok güzel geri dönüşler aldık program sonrasında da. Çok keyifli bir program oldu. Bu hafta da Levent Özçelik olacak.
Levent Özçelik'le birlikte.
Bunun müjdesini de şimdiden verelim burada. Levent Özçelik'le
birlikte. Vedayı yapıyoruz.
Son program, onu da söyleyelim.
Son program. Onun da büyük bir Dünya Kupası tecrübesi var. 1990 Dünya Kupası'ndan bu yana her Dünya Kupası'nda Levent abi var. Onunla olmak güzel olacak Perşembe akşamı. Çok 21'de.
Oh, süper. Bunu da anonsunu şimdiden yapalım. Tabii sevgili Nilüfer'i de unutmayalım.
Nilüfer
Yönelden Öksüz de sizlere eşlik etti programda. Arin Stüdyosu'nda o köşede, hava durumu köşesinde Nilüfer'i konuk ettiniz. Siz sürekli o da sizlerle
o da futbol ısındı, futbolu sevmeye başladı.
Çok güzeldi. Onu da anmadan geçmeyelim. Sevgili dinleyiciler, bugün şimdiden izlerini hissettiğiniz şekilde keyifli bir program olacak inşallah. Tabii Dünya Kupası serüveniyle başlayalım. Süleyman abiyle başlayarak şöyle bir tur yapalım. Süleyman abi, unutamadığımız Dünya Kupaları diye başlayalım. Tekrar 2014'e geliriz. Siz kaç yıldır hatırlıyorsunuz Dünya Kupaları ve unutamadıklarınız?
Ben tabii 74 Dünya Kupası ile TRT'nin yayıncılığı başlıyoruz. Aslında TRT olarak 40. yılımızı geçiriyoruz Dünya Kupası yayıncılığında. Böyle bir deneyimimiz, birikimimiz var. Benim yaşım yettiği için ben 74 Dünya Kupası'nı izleme fırsatı buldum. Bir de 74 Dünya Kupası'nın şöyle bir özelliği vardı. Biz Karabük'te oturuyorduk. Televizyon yayınları birkaç ay önce başlamıştı. Birden karşımızda o dönemin konuşulan yıldızlarını gördük TRT ekranlarında. Dönemin Hollanda'sı ve Almanya'sı da çok önemli yıldızları vardı. Benim için unutulmaz Dünya Kupası oydu. Hem ilkti hem de çok farklı ve ünlü yıldızları bir arada izleme fırsatımız olmuştu. İyi bir deneyimdi ve unutulmaz oldu benim için. Özellikle ben Hollanda'yı tutuyordum o dönemde, çocukluk tabii. O yıldızları izleme fırsatı bulmuştuk. Hatta sokaklara çıkıp onları gibi oynamaya çalışan gençlerdik, çocuklardık. Ama dediğim gibi sonrasında da tabii unutulmaz anlar oldu ama bilmiyorum diğer arkadaşlar ne derler. Ben 74 Dünya Kupası diyorum.
Evet, pası nasıl atalım? Murat da. Murat yani, ne dersin?
Ben
Murat?
Aslında 2000 en ne denir genç üyesi olarak tabii. Söyleyeyim. Tabii ben 90 sonrasını net hatırlıyorum. Aha. 94 benim ilk hatırladığım. Hacı'nın o muhteşem golü, yine Baggio'nun kaçırdığı penaltı. Hep hatırladığım, tabii ki sonrasında 98, 2002, 2006 ve 2010 hatırladığımız tabii ki Dünya Kupaları ama baktığımız zaman 86'daki Arjantin-İngiltere çeyrek finali aslında en unutulmaz maçlardan biri. Aha. Hem Maradona'nın attığı hem ilk gol hem ikinci gol hep tartışılan goller.
Evet,
gol
evet.
Tanrı'nın eli golü. Hı-hı. O yüzden benim hep unutamadığım, daha sonrasında tabii ki izlediğim en önemli an olarak ben öyle görüyorum.
Süleyman abi 74'e götürdü. Murat 86 ile devam ediyor. Evet, İbrahim Kırkayak ne diyecek acaba?
Benim de elimde olsaydı keşke 74 finalini izliyor olsaydım. Yani. Belki de izlemişimdir.
Cruyff'u izlemek isterdin değil mi?
Kesinlikle. 7 Temmuz günü 74'te final günü hiç unutmam. 3 aylıktım. Abimler bana hep anlatır. Benim abimler de büyük bir Cruyff hastası.
Evet.
Ve çok gerçekten üzülmüşler. Gözyaşları içinde kalmışlar. O dönem şöyle bir anı var. Televizyon daha yeni Türkiye'de. Turnuva başladığında abimlerin zoruyla babam komşuya götürüyor. İşte turlar, ikinci tur, çeyrek final dedi. Bu akşam da geldik. Final günü komşumuz diyor ki babamın adı Hüseyin. Hüseyin Bey kadro tamam evde diyor. O yüzden sizi diyor alamayacağız diyor. Babam buna da bir kızarak ertesi gün gidiyor televizyon alıyor. Tabii keşke elimde olsaydı da Cruyff'la Beckenbauer'ı izleseydim. Hı-hı. Zaten bizim programımızın bir sloganı var. Süleyman abi çok seviyor. FIFA 2014'ü Cruyff tadında Diego karizmasında nitelendirdik. Evet. Yani ikisi de vazgeçilmez ama benim unutamadığım kimse herkes çoğu otorite sevmez ama 1990 Dünya Kupası apayrı bir yeri vardır bende İtalya 90'ın. Özellikle sonunda da yaşım 16'ydı. Ergenlik yavaş yavaş Diego Maradona'nın gözyaşlarıyla birlikte ben de inanın gözlerim sulanmıştı.
Evet. Tabii çok keyifli anlar. Şöyle bir anekdot aktarayım. Zafer Akyol abimizle biz yayınlarda, TRT Haber yayınlarında sıklıkla karşılaşıyoruz. Geçen yine Dünya Kupası sohbetleri artık bugünlerde başladı. Zafer abi unutamadığın Dünya Kupası ona sordum. O sohbetimizi de şimdi dinleyicilerimize nakledelim. Ya eski Dünya Kupalarını çok özlüyorum Halit'cim dedi. Yani 2006'dan aklında ne var? Sadece Zidane'ın kafası var. 2010'da o final golü var ama 2002'de hadi Türkiye vardı. Onu bir kenara bırakalım ama geriye döndüğümüzde 98, 94, Baggio'nun kaçırdığı penaltı finalde 94'te. 90 Dünya Kupası finali, 86 Maradona, Murat'ın söylediği gibi.
Kesinlikle.
Unutamıyorum dedi. Ona katılır mısınız? Ya eski Dünya Kupalarının tadı yok mu acaba?
Yok.
Yani diye ben de başlayayım. İz bırakan Dünya Kupaları dersen ben de katılırım. Yani 2002'de biz bir fark yaşadık tabii. Türkiye ile coştuk. Türk futbolu zirveye çıktı. Ve Dünya Kupası'nda ilk kez izledik hepimiz. Çünkü 54'ü etmemiştik. Televizyonda da ilk kez yayınlanan bir Dünya Kupası'nda Türkiye izledik. Ama dediğiniz gibi 2006 genelde büyük takımların çok fazla öne çıkamadığı, kendini gösteremediği bir Dünya Kupası'ydı. Onu da bu hafta konuşacağız zaten. Ama dediğiniz gibi 98'den geriye gidersek gerçekten futbol olarak özellikle çok çekişmeli, heyecanlı ve sürprizlere açık Dünya Kupalarıydı. Hı hı. 2002'de çok fazla sürpriz yoktu. 2006'da yine bir sürpriz takım çok fazla yoktu. Ama ondan öncesinde turnuvaya değişik takımların damga vurduğu bölümler yaşadık.
Ülkelerde lokomotif isimler vardı 98'e kadar. Benim görüşüm o. Şimdi bugün baktığımızda İspanya çok değerli toplu bir takım. Ama 4-6-0 oynayacak neredeyse. Orta sahadaki o altılıdan birine büyük olasılıkla Fabregas'ı yine bir yalancı golcü yapacak.
Evet.
Yani alıp götüren lokomotifler eksildi. Fransa kazandı 12 Temmuz'da 98'de. Gece boyu Şanzelize'de Başbakan Zidane sesleriyle tezahürat yaptı Fransızlar.
Evet.
Öncesi Roberto Baggio geliyor mu kupaya gelmiyor mu? 90 Dünya Kupası zaten ortada. Maradona ve Mateus'u unutmamak lazım. Geriye doğru 74'e doğru her Dünya Kupası'nın kahramanı var. Şimdi son 3 Dünya Kupası'nda günümüz şununla geçiyor. Messi Arjantin'i şampiyon yapacak mı? Ronaldo Portekiz'i finale çıkaracak mı? O yüzden bence heyecanı az olan Dünya Kupaları yaşıyoruz.
Aslında şunu da eklemek lazım. Bir taraftan futbol artık endüstri haline geldi. O yüzden de baktığımız zaman...
Kızmamak
bir,
lazım.
Yani Şampiyonlar Ligi gibi algılasak artık bir Dünya Kupası'nı ki o kadar daha fazla izleniyor. Şampiyonlar Ligi'ne nazaran daha fazla izleniyor. Acaba çok mu ilişkiler mekanikleşti? Takımlar çok mu mekanik hale geldi? Artık sadece hani bu bir temaşa hani şeyiyse, organizasyonuysa herhalde aslında ondan biraz da kaynaklandı.
Burada da katkı yapmak lazım. Aslında futbol anlayışı değişti.
Evet, evet.
Yani bir yıldızların takımları kurtardığı dönemleri geride bıraktık.
Evet.
Bugün Maradona olsa Arjantin'i şampiyon yapabilir mi? Bugün Messi'nin aslında sahip olduğu kadro 20'si Avrupa'da oynuyor. Evet. Ama 86'daki Arjantin'in 5 tanesi Avrupa'da üst düzey takımlarda oynuyor. Evet. O takım o dönemde Maradona bireysel inisiyatifiyle, yetenekleriyle takımı şampiyonlara taşıyor. Bütün kulüpler tarihinin en başarılı futbolcusu Messi.
Evet, evet.
Kulüp düzeyinde. Hı-hı. Ama milli takım düzeyinde bunu başarabiliyor.
Yani acaba bütün enerjilerini işte Şampiyonlar Ligi'nde ya da kendi liglerinde veriyorlar.
Sezon içinde değil mi?
Bir şey kalmıyor mu? Yani çünkü o zamanlarda oynanan maç sayısı ile şimdiki oynanan maç sayısı arasında 2 kat belki de 3 kat fark var.
İşte takım olgusu öne çıkıyor. Bireysel yıldızlar o takımın parçası olduklarında Hı-hı. başarılı oluyorlar. Yani Messi nasıl Barcelona'da o çevresinde oynayan Hı-hı. futbolcularla bir başarı yakalıyor ama milli takımda ona dönemiyor. O başarıyı yakalayamıyor.
Messi tamam her türlü rekoru kırdı. Şampiyonlar Ligi kupası, İspanya La Liga gol krallığı, Hı-hı. Ronaldo ile çekişmesi. 3. Dünya Kupası attığı gol sayısı yanılmıyorsam resmi Dünya evet, Kupası evet. maçlarına 2 veya 3'tür. Maradona 78'de seçilemedi de olay var. Hı-hı. 82'de geliyor. Golleri var. Kırmızı kartıyla olay. O arada Barcelona'nın sevgilisi. Hı-hı. 86'ya geliyor. Tamamen Maradona götürüyor. Evet. Gidiyor Napoli'ye. Bir kasaba şehrin İtalya'da evet. şampiyon yapıyor. Hı-hı. UEFA kupasını kazanıyor. 90'da olaylarla bitiyor. Yine tek başına Maradona Arjantin'i.
Evet,
90'da
evet.
finale götürüyor. 94'te de olay ve golleri var. Hı-hı. O yüzden hani Maradona mı Messi mi? Hayır. Kesinlikle Maradona. Ve
her
uzunca bir süre Maradona.
Ki Messi yetişemediği için Maradona.
Kesinlikle.
Evet, Maradona nerede? Yetişemediği için Maradona.
Nerede?
Tabii.
Yani nerede doğru. derken onun futbol yapısını aşağılamak adına
tabii
değil.
Tabii ki.
Burası vitrin. Hı-hı. Oraya düşler sahnesi diyorlar. Burası Dünya Kupası.
Dünya Kupası değil mi? Doğru. Sevgili dinleyiciler, 3 özel konuğumuz var. Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. TRT Spor ekranlarında kış boyunca yaza gelene kadar, Dünya Kupası'na gelene kadar bizleri Dünya Kupası'na ısındırdı bu ekip. FIFA 2014 programıyla İbrahim Kırkayak, Murat Kargı ve Süleyman Çil ile birlikte köşe atışı devam ediyor. Tabii ben şöyle bir dinleyicilerimize dipnot aktarayım. Sonra sevgili İbrahim'e bir sorum olacak. Sevgili dinleyiciler, İbrahim Kırkayak Hollanda düşkünü. Hollanda'yı çok seven bir isim. Bunu TRT'de özellikle spor servisinde, haber dairesinde hepimiz biliyoruz. Ama Hollanda'nın 88 finali aklımda. Avrupa Şampiyonası'nda o Van Basten'in müthiş golü aklımda. Ama Hollandalı bir Dünya Kupası 74'ten sonra hatırlayamıyoruz. Hollanda bu sene bir çıkış yapar mı? Biraz da o 88'e dönelim istiyorum. Gullit, Rijkaard, Koeman ve Van Basten.
Çok teşekkürler. Böyle bir konu gerçekten bir ya turuncuyu çok seviyorum rengi. Programın başında da belirttiğim gibi büyüklerimden, abimlerimden dolayı sevgili hı-hı. Zafer Akyol'la da buraya gelince TRT'de o sohbet başladı. Aha. Süleyman abiyle devam ediyor. Ben Johan Cruyff'u çok seviyorum. Duruşunu, o takımı ya düşünebiliyor musunuz? Neskens Bursa Galatasaray maçı. Galatasaray'ın yardımcı hocası
evet.
ve Bursalı bir oyuncuyla yanlış hatırlamıyorsam Volkan'la tartışma haline giriyor. Johan Neskens ve Volkan. O gün Neskens'e çok kızmıştım.
Evet,
o
evet.
ayrı çünkü büyük bir kalite. Yani senin ne işin var? Bırak Rijkaard konuşsun.
Evet.
88 o kadro tabii Berlusconi'nin eseri. Aha. Milan altyapısı işaretlerini veren bir kadroydu. Düşünün ya. Yel değirmenin 3 kolu.
Evet.
Metinlerimde de bundan bahsettim.
Aha.
Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard. Nasıl Avrupa şampiyonu olamayacaksınız? Nasıl Milan'la her şeyi kazanamayacaksınız? 4 yıl damga vuruyor. Evet, Dünya Kupası'nı kazanamadı. Yine dramatik bir şekilde kaybetti. Hı-hı. Bu yıl. Van Gaal bakın şunu söyleyeyim. Abdullah Avcı yönetiminde Hollanda ile yola çıktık. Hı hı. 2012.
12 başı.
12 başı. FIFA 2014'te de devam etti. Hollanda ile yarışacağız. Yarışamazsınız.
Hı hı hı.
Yarışamazsınız.
Evet.
Hollanda ile yarışamazsınız. O kadroyu 2 yıl önce kurdu. Bir Jan Maat geliyor şu an sağ bek. Dünyanın en iyi sağ beki olma yolunda. Van der Velde öyle. Yani Van Gaal'le bugün biz yarışacağız. Hiddink'le milli takım karşılaşacak. Hı-hı. Hollanda çok güçlendi. Ha, Dünya Kupası ne yapar? O şansını 2010'da kullandı. Hı-hı. Ama Hollanda'nın biraz tarafsız olayım finali göreceğini çok zannetmiyorum.
Çok zor değil mi?
Çok zor.
Tabii buradan şöyle de bir başka bir konuya geçelim ama yine bizden bir konu. Sevgili Tınas Tırpan hocamız Türk futbolunun efsane isimlerinden bir tanesidir bana göre. Çünkü bizim futbolu sevdiğimiz dönemde o belki de son 30-40 yılın en başarılı milli takımı 2002'den sonra 90 Dünya Kupası'na katılamayan ekiptir. Tınas Hoca o takımın başındaydı ve burada Süleyman abinin oturduğu koltukta misafirimiz oldu. Onunla dertleştik burada. Dedim hocam o dönem çıksaydık biz eğer İtalya'ya gitseydik, İtalya 90'da olsaydık bir şeyler yapar mıydık? Ya yapamasak bile çok büyük bir keyifti bizim için dedi. Keşke gitseydik dedi. Nasıl gitti hocam dedim o bileti nasıl kaçırdık? Sovyetler Birliği maçında kaçırdık dedi. Peki dedim bu Sovyetler Birliği'ni Hollanda yenmedi mi? Hollanda bambaşka bir takımdı dedi. Bir ek yapmak için sevgili İbrahim Kırkayak Tunas Hoca'nın bu sözlerini de ben ekleyeyim. Sovyetler Birliği çok dinamik, çok kuvvetli bir takımdı o dönem.
Bu kadro hala aklımda.
Değil mi? Dasyev'le başlayan.
Bir çırpıda sayarım yani zamanımız olsa. Gerçekten güçlü bir kadro. Enerji, dinamik. Lobanovski Hoca'nın kadrosu. Hollanda baş edemedi çünkü teknik fiziği yendi Münih'te. Ondan baş edemedi. Ayrıca Tunas Hoca güzel söylemiş. Türkiye, Avusturya ikinci olarak gitmişti. Eğer Türkiye İtalya 90'da yer alsa grubu söyleyeyim. Hani evet, şans evet, oraya tabii, çıksa. Tabii. İtalya, Türkiye, Birleşik Devletler, Çekoslovakya. Grup buydu.
Evet. Evet.
Buyurun aslında, siz çıkar mıyız çıkamaz mıyız?
Gruptan çıkma ihtimali bile kalırız. Ama o 96'da Avrupa Şampiyonası'na katılan takımın işte bir işaret de vardı aslında. Biz tabii 6 yıl sonra ilk kez büyük bir turnuvaya katıldık. Evet. 92-94'ü kaçırdık ama onun da işaretleri vardı aslında. Rıdvanlı kadrolar, evet. Tanjulu kadrolar. Tınaz Hoca'nın da çok önemli oyuncuları vardı
benimsediği
o dönemde. Kadro. Aldığımız galibiyetlerle de bir milli coşku yaşamıştık o dönemde. Kaçırmıştık ama öyle bir coşku da yaşamıştık. Tabii favorilere mi geçiyoruz? Ne yapalım?
Yani Tınaz Hoca şöyle demişti. Süleyman abi sözünü kestim. Mesela Ünal Karaman gibi bir oyuncu vardı ki o dönem Avrupa'da yoktu öyle bir oyuncu dedi.
Uğur, Ünal Karaman, Mustafa Yüceda, evet. Oğuz Çetin. Nasıl orta saha?
Müthiş.
Hatırlatayım diye yani, söyledim. Araya girdim.
Değil mi?
Mustafa yani, Yüceda unutmayın. Hatırlarsınız mutlaka.
Aykut Hoca o kadroda oynayamıyordu doğru düzgün.
Oynayamıyordu.
Aykut Hoca oynayamıyordu o kadroda.
Ve
yani,
çok da bu, evet. O gün için konuşuluyordu. Değil neden mi? Aykut yok?
Yani ligin gol kralıydı belki ama o kadroda.
89'un
tabii, tabii, kadrosu
Aykut Fenerbahçe'nde.
Çok iyi hatırladınız. 89'un gol kralıydı. O 103 golü şampiyon yoktu. Ama Feyyaz, Tanju Çolak, Feyyaz Uçar, Aykut Kocaman.
Hasan Vezir zaman Erdal Keser.
Evet evet ya bakar mısınız hücum hattına? Müthiş.
Yani güzel bir kadroydu. Galatasaray'ın tabii Avrupa çıkışı o kadroyla hep de Galatasaray'a denk geldi ama evet, evet. O kadroda iyi değerlendirilmeliydi.
Evet. Galatasaray'ın Avrupa başarısıyla paralellik kuruyor İbrahim de. Tabii 2002'de de hani 2000 yılında UEFA kupasını kaldıran Galatasaray'dan 9 oyuncu var 2002'de.
Öyle veya böyle.
Yani evet. Bir devamlılık gerekiyor futbolda. İstikrar böyle yakalanıyor. Tabii. Bu başarılar tesadüf gelmiyor. Belki biraz da biz bu uzun vadeli planlarımızı yapıp futbolcu
bir an önce Fatih Terim'in de dün açıklaması lazım. Zaten hani Amerika Birleşik Devletleri maçından sonraki açıklaması o şekilde oldu. Yani biz artık bir hani kuşak yakalamaktan daha ziyade kuşak oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Ki olması gereken de o. Hep oluşturulan kuşaklarla başarı geliyor. Evet. Ki büyük ülkelere baktığımızda hep altyapılarla desteklenen o kuşakların, o oyuncu gruplarının, havuzlarının hep genişletilerek başarıların elde edildiği istikrar takımları, turnuva takımları dediğimiz takımlar oluşturuluyor.
Ya Muratçığım sana ilk yapmak için söylüyorum. Fatih Terim'le birlikte UEFA Kupası'nı kazanan kadro belki 91-92 yılında Olimpik Milli Takım'la başlayan kadro.
Doğru.
Değil mi?
Doğru.
Tabii yani belki 10-12 sene birlikte oynayan ve 2002 Dünya Kupası'nı da ekleyelim o sürece.
Doğru. Doğru. Şenol Hoca'ya katkısı tabii. Oldu, Mustafa Hoca'ya oldu. Tınaz Hoca zaten o kadronun içindeydi, başındaydı.
Kadro değişimleri her ülke için sıkıntı oluyor. Şimdi Fransa bir oyuncu kuşağı yakalıyor. Başarılar ardı arda geliyor. Ancak aynı yıldızları aynı hızda yeniden geliştirip yetiştiremiyorsunuz. Bunu biz de yaşıyoruz. Biz ama turnuvalara katılmayarak yaşıyoruz. Brezilya ya da Fransa katılarak yaşıyor. Evet. Şampiyon olamıyor.
Çok
ama
doğru.
Bir şekilde katılıyor. Biz de en temel futbol altyapı ve standardını oluşturmamız lazım. Biz turnuva takımı olmalıyız. Çünkü bu kuşakları mesela Almanya dönemsel başarılar geliyor ama turnuvalardan geri kalmıyor.
Kalmaz.
Evet, biz evet. De bu standardı yakalasak futbolda diye.
Ya tabii çok da üzülüyorum bunları da konuşurken. Milli takımımızın 2008'den sonra o turnuvaların hepsinde olması lazım aslında.
Yoksun.
Yani maalesef Yalçın abi 2 hafta önce konuktu burada Yalçın Çetin'le. Hem 2002'ye hem 2008'e gittik. O Senegal maçı, meşhur maç. Siz onu konuştunuz geçen hafta programda tabii. İzledim. Yine 2008'deki o Erdoğan abiyle anlattıkları yarı finaller, çeyrek finaller.
Çek maçları.
Çek maçları. Biz oralarda sürekli olmamız lazım ama maalesef olamıyoruz. Bunları da konuşuyoruz hep, üzülüyoruz ama ümit ediyoruz ki Fatih Hoca Murat'ın da bahsettiği gibi bu yeni jenerasyonla o günleri yakalarız, yaşarız.
Artık şart ama biraz da futbolcularımız da es geçmeyelim. Mesela ben Oğuzhan'a bir milli takım kampında şunu sordum bir yıl önce. Süleyman abi belki hatırlar. Adam Kroos'u yetiştirmiş. Marco Reus var, Mario Götze var, Gross Reus var. Schweinsteiger abileri. Ya 4 tane Oğuzhan gibi adam yetiştirmiş. Mesut zaten tecrübelendi. Evet. Oğuzhan yani sen bu takımın Reus'u niye olmuyorsun? Evet. Götze'si niye olmuyorsun? Haklısın abi dedi. Ama dedi üst üste girmemiz, bu kamplara gelmemiz lazım dedi. Evet. Şart dedi.
Evet.
Ama biraz da futbolcu kendine bakacak. Biz Nuri'yi hala bekliyoruz.
Hala bekliyoruz.
Şunu istiyoruz. Nuri bu takımın beyni olmalı. 10 yıldır buna uğraşıyoruz. Ya da 6-7 yıldır. Evet. Ama Nuri bir türlü olmuyor.
Olmuyor.
Dortmund'da oynamış, almış, şampiyon yapmış. Real Madrid kadrosunda yer almış. En büyük maestromuz o değil mi? Orada evet. Mesut'sa burada Nuri. Nuri'den ama mesela veremiyor kendini.
Evet,
ben bu takımın lideriyim diyemiyor. Bunu aynı şekilde biraz da Türkiye Ligi'nde Selçuk da mesela. Hı-hı. Duygusal bir insan. Galatasaray'ın lideri Selçuk. Hı-hı. Yani Sinayder bir kenara, Selçuk bir kenara benim için.
Evet.
Altı çizim.
Evet, burada bir virgül koyalım, bir kısa soluklanalım müzik arasıyla. İkinci bölümde sevgili dinleyiciler artık 2014'e gelelim. Brezilya'yı konuşalım, Dünya Kupası'nı konuşalım. Bizim şöyle bir geleneğimiz var dostlar. 90'ları çalıyoruz, 1990'lı yıllardan şarkılar çalıyoruz.
İlhan İrem var mı?
İlhan İrem'de çaldık. Geçtiğimiz dönemde. Bugün sıra İlhan Ünsal'da. 1996 yılında çıkmıştı ilk albüm. 96'daki o albümden Beyaz Sevda isimli şarkı. Onu bir dinleyelim. İkinci bölümde yine birlikte olacağız sevgili dinleyiciler.
Burası Meteorolojinin Sesi.
Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndayız. Köşe Atışı programının ikinci bölümüyle yeniden huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Halit Sivuk ve teknik yönetmenimiz Fatih Budak'la birlikte Köşe Atışı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık Dünya Kupası özel yayınlarımız başladı ve Dünya Kupası havasına girmeye başladık biz de Köşe Atışı programı olarak. Bugün Dünya Kupası'nın özel ilk yayınında TRT Spor ekranlarından takip ettiğimiz 3 değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Sevgili Süleyman Çil, sevgili Murat Kargı ve sevgili İbrahim Kırkayak'la birlikte Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. İlk bölümde eskilere gittik, milli takımımızı konuştuk, unutulmaz Dünya Kupalarını konuştuk ama artık güncele gelelim, 2014'e gelelim. Sizler de orada olacaksınız, Brezilya'da olacaksınız. Hem oradan bahsedelim, görevler nerelerde, neler yapacağız, hem de biraz gruplara bakalım. Favoriler nasıl, bu sefer nasıl başlayalım? Evet Süleyman abi.
İbrahim'den başlayalım.
Peki.
Estağfurullah, peki. 40. yıl önemli, evet. Kurum için çok çok önemli, geniş bir ekip, 40 yılın bence de en anlamlısı. Yanında bir parantez, keşke Türkiye olsaydı ama keşkelere artık gerek yok. 32 ülke, 64 maç, 14'ü TRT Spor ve TRT HD ekranlarından, 50 maç TRT 1 ekranlarından zaten lokomotif bu konuda. Her gün 3 kuşak program, her maçın önü, ortası, sonu. Sahurla birlikte yaklaşan bir Ramazan var, çakışan maçlar. Tam bir keyif olacak. Özellikle gece yarısından sonra, belli bir tarihten sonra Salvador'da bir ekibimiz. Çünkü çok önemli grup ve maçlar. Almanya, Portekiz, Gana, Birleşik Devletler. Almanya, Portekiz orada olunca Salvador'u sevgili Murat eşliğinde orada bir ekip oluştuk. Süper. Ama ana ekip Rio'da yaklaşık 25-26 kişilik bir ekip. Herkes yerinden maçlarını, bütün spiker büyüklerimiz anlatacaklar. Güzel hatıralar bırakıp 13 Temmuz'u göreceğiz. 64 yıl sonra Brezilya ben kazanmak istiyorum diyor. Ama ben hiçbir zaman Brezilya'yı tutmadım. Çünkü çok ukala ve hep ben kazanacağım modunda. Aradan isterim Hollanda sıyrılsın ama yine de ben Almanya, Portekiz ve Arjantin üçlüsünden birinin finale ulaşacağını düşünüyorum. Her gün bütün bültenlerimize, gerekirse meteoroloji radyomuz dahil bütün canlı bağlantı ekiplerimiz hazır diyelim. Diğer teknik idari konuları Süleyman abiye bırakalım.
Evet. Tabii biz 40. yılımız diyoruz Dünya Kupası'nda tenis spor olarak. Geniş bir ekiple orada olacağız. Ben Rio merkezde editör olarak görev alacağım haber. Çünkü Brezilya'da tabii futbol maçlarının dışında da futbol şöleni bir festivali olacak. Tabii. Onun perde arkası, renkli yüzü, onların hepsini ekrana yansıtmaya devam edeceğiz. Yorumcularımız olacak. Kuşak programlarımız olacak. Onlara katkı yapacağız oradan. Burada tabii Brezilya'yı her favori görebiliriz. Çünkü Konfederasyon Kupası'nı geçen yıl kazandılar. Orada özellikle İspanya karşısındaki üstün oyunları bu yılın işaretini verdi. Yalnız tabii kadro açısından baktığımızda biraz defansif yönü ağır basan bir kadroları var. Oyunun kaderini değiştirecek oyuncu sayısında biraz Neymar'a yük binecek gibi görünüyor.
Kesin.
Neymar da gerçi geçen yıl rüştünü istifade etmişti. Konfederasyon Kupası'nda. Ama ev sahibi avantajını çok iyi kullanacaklarını düşünüyorum. İbrahim'e katılıyorum. Rakibi Hollanda olamaz gibi geliyor bana. Olamaz. Almanya ve Arjantin. Arjantin diyorum çünkü bölgesel ve kıtasal bir ev sahipliği onların da var. Bir de Messi'nin farklı bir motivasyonla hazırlandığını düşünebiliriz.
Messi Maradona yolunda yani, değil mi? Az önce konuştuk
yani Dünya Kupa, şimdi Ronaldo'da aynı duygular var. Şimdi dünyanın çapında tartışılan hangisinin iyi olduğu tartışılan iki futbolcu ama Dünya Kupası kariyerleri yok. Çok zayıf. Onlar da muhtemelen ki Ronaldo belki gelecek Dünya Kupası'nda olup olmayacağını tartışabiliriz yaş olarak. Böyle bir ekleme yapmak isterler. Kariyerlerinde bir iz bırakmak isterler Dünya Kupası tarihinde.
Özellikle Brezilya topraklarında bir Brezilya-Arjantin finali her şey olur.
Bu Güney Amerika derbisi olur. Bir de tabii Avrupalılar Güney Amerika'da kupa kazanamamışlar henüz.
Bunu bilmiyordum. Bunu da ekleyelim. Dinleyicilerimizi de aktaralım.
Brezilya Avrupa'da kupa kazanıyor ama. Avrupalılar ona 9'da Avrupa önde aslında.
Evet.
10 kez Avrupa takımları kazanmış. Bu iki kıta dışında da bu rekabet iki kıta arasında gidiyor aslında. Dünya Kupası'na başka kıtalardan rakip çıkmıyor.
Evet.
Avrupalılar ilk kez oradan kupa mı kazanabilirler? Güney Amerikalılar kupa kazanıp ona onun eşitliği mi sağlarlar? Bunu göreceğiz. Buna dönük bir rekabet yaşanacak. Tabii burada Brezilya'nın tabii iklimsel ve coğrafi ve ev sahibi şartlarının lehlerinin olduğunu düşünebiliriz. Ancak tabii Avrupalıların da futbol disiplini ve sistemlerine güvenebiliriz.
Evet. Sevgili Murat Kargı.
Ben net konuşuyorum. Brezilya kupanın favorisi. Konfederasyon kupasında da bunu gösterdiler ve oynadıkları karşılaşmalarda taraftarları gerçekten hep bir itici güç oldu. Neymar'ın müthiş oyunu. Takım oyunu aslında Brezilya'yı dünya futbolunun şu anda dünyada oynanan o takım oyunun düzeyini getirdi. Scolari bu anlamda çok iyi işler başardı ve bu turnuvada kendini göstereceğini düşünüyorum. Tabii ki açılış karşılaşmasında Hırvatistan karşısında yenilecek bir erken gol ya da gelmeyecek, onların adına gelmeyecek bir gol onları strese sokabilir. Hep açılış maçları öyle olmuştur.
Sürprizler olur ya değil mi?
Sürprizler olmuştur. Evet. O yüzden zor bir karşılaşma onları bekliyor ama baktığımız zaman eşleşmelere, çapraz eşleşmelere de eğer grubu birinci bitirdikleri zaman B grubunun ikincisiyle büyük bir ihtimal Hollanda veya Şili olacaktır. İspanya'yı grup birincisi kabul edersek. Yani daha sonraki eşleşmelerde de ben Brezilya'nın karşısına hani güçlü bir rakip çıkmayacağını düşünüyorum. C grubundan, D grubundan gelecek rakiplerde. O yüzden Brezilya'nın en azından kura avantajı var. Hem seyirci avantajı var. O yüzden de ben net bir şekilde Brezilya'yı kupanın favorisi olarak görüyorum ki diğer gruplarda da özellikle benim gizli favorim tabii ki Belçika, ki çoğu otoritenin de yakaladığı kuşakla Belçika'yı ön planda gördü. Avrupa'nın hatta en formda takımı bile nitelendirmeleri var. O yüzden Belçika bu anlamda bir sürprize imza atabilir. Tabii ki onun da eşleşmeleri önemli. Çünkü Almanya, Portekiz, Gana grubundan, Gana Amerika Birleşik Devletleri grubundan büyük bir ihtimal Almanya, Portekiz 1-2 olacaktır. H grubunda Belçika, Rusya 1-2 olsa. Yani çok zevkli karşılaşmalar bizi bekliyor. Onu söylemek lazım ama benim net favorim Brezilya.
Ama Belçika'ya da bir parantez açtı Murat. Diğer parantezleri de sevgili İbrahim Kırkayak ve Hülya Mançil'den alalım.
Yani ya ben aslında dinleyicilerimizi bir hatırlatmaya koyuyorum. Evet. Grup maçı deyip geçmesinler. Tamam. İlk maçlarda çok ciddi final nitelinde maçlar var. Mesela İspanya-Hollanda maçı var. Evet. Daha grup ilk maçı. İtalya-İngiltere maçı var. Almanya-Portekiz maçı var. Yani ilk günden itibaren ciddi rekabet içinde olan takımları
çabucak izleyecekler. Çabucak ısınsınlar yani dinleyicilerimiz. Onu hatırlatayım. Kupaya ki ilk maçlar kaçırmasınlar.
Kaçırmasınlar. Ben bir ekleme, idari yönden bir ekleme. Türkiye Futbol Direktörü sevgili Fatih Terim de özellikle Hollanda'nın maçlarını takip etmek için belki de sonuna kadar kalacak. Rio'da ve başka şehirlerde TRT ekipleriyle olacak. Zaman zaman maç yorumlarında Fatih Hoca'yı da duyabilecek futbol severler. İsterim ki Almanya Cezayir G grubunda bir eşleşsin. Tam 32 yılın rövanşı olsun. 82'de Almanya Avusturya ortaklığı Cezayir'i göndermişti. Ama Almanya Birleşik Devletler maçı çok önemli. Efsane ülkesine karşı Klinsmann. Bir birliktelik. Evet. İtalya İngiltere. İngiltere neden kaybeder? İngiltere ne zaman kazanır diye artık belgeseller yapılıyor İngiltere'de. Stephen Hawking'in de açıklamaları var. Kırmızı forma giysinler. Öğlen şuna dikkat etsinler. Sarışın oyuncular penaltı atmasınlar diyor ama ben o bilimsel iddiayı biraz çürütürüm. Aha. Çünkü son dönemlerde David Bate, Gareth Southgate, geriye biraz gidersek Waddle'a kadar bu kaçıranlar hep sarışındı. Pierce'ı da buna katmak lazım. Evet. Yani İngiltere isterim ki alsın bir rahatlasın.
Bir de şu 1966 sihri var ya hani. Evet, Real Madrid, İtalya, İspanya, La Liga'ya aldı. Şampiyonlar Ligi'ni, Atletico Madrid, La Liga ve Avusturya'da revizyon şarkı yarışmasını. Öyle bir şey olabilir mi acaba İngiltere?
İngiltere buna dua ediyor.
Acaba böyle bir sihir yakalanmıyor.
Ama şu var, iyi ki geliyorlar. Evet, o holigan sorununu çözdüler. Gerçekten taraftarlarıyla, o renkli görüntüleriyle İngiltere Dünya Kupası'na ayrı bir hava katıyor.
Evet. Bunu da eklerim. Süleyman abi bir şey mi söyleyeceksin?
Ya ben aslında Alman milli takımında Klose var.
Evet.
Tek forvet almış Löw. Tabii iki gol atarsa Ronaldo'nun Dünya Kupası gol rekorunu kıracak da. Daha çok farklı bir oyun sistemi kuracak gibi Löw geliyor bana. Hani Podolski falan orta sahada onlar açısından dengeleyecek orta saha, ofansif orta saha oyuncularıyla forvetsiz oynayacak gibi. O şaşırtıcı geldi bana. Klose gibi yaşlı bir futbolcuyu seçmesi. Evet. O anlamda dikkatimi çekmişti. Çünkü kadrolar kesinleşti şimdi. FIFA'ya verildi. Onay bekleniyor. 5 Haziran'da da onaylanacak. Kimi futbolcular kadro dışı kaldı, kimi yıldızlar. Mesela son gelişmeyi de söyleyeyim. Falcao ki çok önemli bir oyuncu. Dinleyicilerimize Kolombiya'da yer alamayacak. O kariyerinde bir Dünya Kupası kaçacak. Futbol severler onu futbolun en büyük arenasında izleyemeyecekler. Bu belki onun için şanssızlık oldu. Bazı hazırlık maçlarında da yine sakatlık haberleri geldi takımlara. Gelişmeler aslında Dünya Kupası'nda giden futbolculara bakıyoruz. Türkiye Ligi'nden de 27 futbolcu var.
Ben onu soracaktım aslında. Evet, son 5 dakikada biraz da ligimizdeki futbolcuları konuşalım değil mi?
Ben bir açılış yapayım, sözü arkadaşlara bırakayım. Bunların büyük bölümü 3 büyüklerde oynamıyor. Yani aslında evet, bizim futbolcu havumuzumuz. Yani 3 büyüklerde oynayamayan futbolculardan kurulu takımlar Brezilya'ya gidiyor. Bizim futbolcu havuzumuz, yeteneklerimiz aslında o kadar da zayıf değil. Evet. Başka bir yerde belki sorun. Yani biraz da organizasyon diyelim, teknik, ekip, çalışma, planlama diyelim. Sözü arkadaşlara bakayım ben.
Murat'cığım.
Yani
pardon.
Tabii ki hani baktığımız zaman büyük takımlarda top oynayan işte Meireles gibi, Bruno Alves gibi, Neymar gibi, Muslera gibi oyuncuları da takip edeceğiz ama Bosna Hersek'te mesela bir oyuncu grubu var ki hepimizin aslında tabii ki Bosna Hersek dolaylı olarak zaten Türkiye gitmediği için hepimiz Bosna Hersek taraftarıyız belki ama birçok oyuncuyu takip edeceğiz bu anlamda. Ben de Süleyman abinin sözlerine katılıyorum. Yani Anadolu kulüplerinin de aslında ne kadar önemli oyuncuları barındırdığının göstergesi bu.
Evet. Türkiye Ligi'nin ulaştığı mali büyüklüğü. Aslında biz 6.'yiz Avrupa'da.
Evet, evet.
Bu o futbolcuları buraya getirebiliyoruz. Anadolu takımlarımızda dediği gibi ve onlar Dünya Kupası'na gidiyorlar.
Evet.
Ben de şöyle tamamlayayım. Muslera gibi, Snyder gibi, Kite gibi. Kite çok enerji bir yetenek. Çok önemli bir sembol. Futbolumuz adına 1-2 yıl daha mutlaka Türkiye'de kalmalı. Öğrenilecek çok şey var ondan. Tabii gözlerimiz onlarda olacak ama yine Türkiye'nin eksikliğini hissedeceğiz. Ama şundan emin olsun herkes. 1974-2014 çok önemli bir buluşma. 40. yıla 40 kat değer katarak iyi bir Dünya Kupası yaşatacak kurumumuz diyebilirim.
Tabii biz bunu söylerken TRT'de çalışmanın o mutluluğunu hep yaşıyoruz, gururunu hep yaşıyoruz. Ben TRT'nin 50. kuruluş yıl dönümüydü 1 Mayıs'ta. Twitter'da şöyle bir mesaj paylaştım takipçilerle. Halit Kıvanç gibi, Nermin Tuğuşlu gibi ustaların çalıştığı yerde çalışmak ve hala birçok ustayla bir arada olmak bizim için büyük bir kıvanç derim. Şimdi az önce yayın öncesinde İlker Yasin abinin kulağını çınlattık. Birçok da dev aslında TRT ekranlarında sesini duyurdu Türk halkına, Dünya Kupalarında. Onları bir analım mı şöyle kısaca?
Tabii.
Aslında şöyle diyeyim, Türkiye'de futbola ses veren, futbolu seslendiren isimler bunlar.
Evet, evet, evet.
Bir bölümümüz tabii programımızda geçmişe yolculuğa çıkıyoruz. Aha. O maçları anlatan spikerlerimizi tekrar dinliyoruz. Gerçekten muhteşem anlatımlar. Evet. Ve bu turnuvada da yine Levent Özçelik, Yalçın Hı-hı. Çetin gibi, Erdoğan Arıkan gibi Hı-hı. futbola
ses veren
isimler, güçlü isimleri, yetenekli isimleri dinleyecekler ve onların anlatımıyla maçları takip edecekler. Onları Hı-hı. da hepsini analım.
Bizim bugünkü büyüklerimiz ellerinden gelen her şeyi zaten tabii. anılarda, kulaklarda kalacak, her türlü sesi verecekler ama ben şunu söyleyeyim, hala sevgili İlker abinin sesini duyunca ben tüylerim diken diken oluyor. Hep Diego Maradona'yı o kadar güzel söylüyor ki bir de ben kendi kendime Diego Maradona diyorum. Yok olmuyor. İlker abinin deyişi çok
yalnız,
az.
Yalnız o golde, unutulmaz golde 6 kere Diego Maradona Maradona diyor İlker Yasin. Çünkü 6 kez çalım atıyor. Maradona.
Evet, 6 kez.
Çok
evet,
güzel bir anı.
86 İngiltere Arjantin karşılaşması.
30 saniye Maradona ile gidiyor.
Sevgili analım onları da.
Onu, evet, yani Tansu abi yine sağ olsun stüdyomuzda konuğumuz olmuştu. Dünya Kupası'nın çok öncesinde onu da konuşmuştuk. Tansu abi, Abidin abi, yine
Öztürk Pekin abi,
Ümit Aktan abi. Ümit yani bunların hepsi de TRT ekranlarında tek kanal döneminde futbolu bizlere anlatan, sevdiren isimlerdi.
Kesinlikle.
Onları da anmadan geçmeyelim. Artık Dünya Kupası özel yayınımızın sonuna geldik. Sevgili Süleyman Çil, sevgili Murat Kargı ve sevgili İbrahim Kırkayak, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok keyif aldım.
Biz teşekkür ediyoruz.
Sizlere iyi yolculuklar diliyorum. Artık Brezilya yolculuğu ne zaman? Ne zaman yola çıkıyorsunuz?
Pazartesi yola çıkıyoruz. Evet. Çünkü öncesinden de yayınlara başlayacağız. Aha. Ama açılış maçı tabii 12'sinde. Ekranlarımıza bekliyoruz.
9 gün kaldı.
9 gün az kaldı.
Brezilya-Hırvatistan maçıyla başlıyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Tekrar ağzınıza sağlık. Eksik olmayın.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, Dünya Kupası özel yayınlarımız artık bugün itibariyle başladı. Biz de yaklaşık 1,5 ay boyunca Köşe Atışı programıyla huzurlarınızda olacağız salı günleri ve Dünya Kupası'nı konuşacağız birbirinden değerli konuklarla. Bugün de 3 özel konuğumuz, dostumuz bizlerle birlikteydi. Sevgili Süleyman Çile, Murat Kargaya ve İbrahim Kırkaya teşekkür ediyoruz tekrar ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Mutlu kalın, hoşça kalın efendim. Atışı.